Ayrım 6. Sayfa 45. Emrim geldi diye söylendi. Ne ilgisi var bununla diye atıldı Abüzera. Gülümsemeye çalıştı. Ne minarede sepet oğlum? Buluttan nem kapıyorsun. Biliyorum, bir ilgisi var dedi Medet. Gözlerini ayaklarını dikti. Ayakları yemenilerinin içinde titriyordu. Sen bu akşam bir tuhafsın oğlum diye söylendi Abüzera. Sonra sesini yükseltti. Hadi şöyle oturalım da biraz konuşalım. Konuşulacak bir şey yok ki. Yok mu? Konuşulacak hiçbir şey yok mu diyorsun? Yok. Öyleyse ben gidiyorum. Sana hayırlı geceler. Sana da diye yanıtladı Medet. Ama yerinden kalkmadı. Başını bile kaldırmadı. Abuzer'in usulca çıkması, kilidin içinde anahtarın iki kez döndürmesi benliğinde hiçbir yankı uyandırmadı. Dışarıda gelen bir takım ayak sesleri, bir takım fısıldamalar da uyandırmadı. Şimdi ayrımında olduğu bir şey varsa o da yemenilerinde titreyen ayaklarıydı. Sonra kendi isteminden bağımsız başlarda buyruk olarak döşemede çıkardıkları tıpırtıyı duydu. Allah Allah, kalkıp yürümeye başlamışım da görmüyorum diye geçirdi içinden. Yemenilerini çıkardı, yatağın üstünde bağdaş kurup oturdu. Titremesi tümden geçmediyse de azaldı. Elindeki mektuplara dikti gözlerini. Sıralarını değiştirdi, yeniden sıraya koydu, sonra birinciden sonuncuya dek gözden geçirdi hepsini. İçini çekti. Son dokuzu okunmadı dedi kendi kendine. 99 kör tıkız, hiç okunmayacak besbelli. Mektupları koynuna koydu. Hiç ama hiç diye yenildi. Medet, akşamdan beri ilk kez geldiğinden kuşku duymadığı Emir'in içerdikleri somut olarak gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. İnsanları nasıl asarlardı hiç görmemişti. Koğuşta kaldığı sıralarda arkadaşlar anlatmıştı yalnız ama arkadaşlarının anlattığı emri gelmiş bir adamın göremeyeceği belki de hiç mi hiç ilgilenmeyeceği bir şeydi. Üç direk arasında yağlı bir ipte sallanan boynu bükük, gözleri açık, değil dışarıda bir ölü. İnsan bu üç direğe doğru nasıl yürürdü? Bu üç direğin altında nasıl durur, boynunu yağlı ilmeğe nasıl uzatırdı? İlmek gırtlağı koparınca neler duyardı? Daha çok acı mı, daha çok korku mu, yoksa hiçbir şey mi? Ayaklar boşlukta kalıp da urgan boynuna oturunca gırtlak çoktan kapanmış olacağına göre ciğerden kopan çığlık nereye giderdi? Donup kalır mıydı gırtlakta? Yoksa bedenin, ellerin ve ayakların birkaç saniye sürdüğü söylenen çırpınışları, bu çığlığın çıkacak bir yol bulmak için var gücüyle dört bir yana seyirtilmesinden mi doğardı? Medet kaç yıldır hep bunu ve buna benzer ayrıntıları bilmek istemişti. Koğuştaki arkadaşlar hiçbir şey anlatmamışlardı bu konuda. Yalnız bir kez yaşlı bir müebbet asılmış bir adamın ayaklarını anlatmıştı koğuşta. Ayakların çok kısa bir sürede kıvrılıp yukarı doğru çekildikten sonra birden gevşeyip boşlukta sallanmaya başlamasını, şalvarın dizlerindeki yamayı, kunduranın tabanındaki yarım pençeyi, çorabın ökçeyi bir parmak aşan yırtığını anlatmıştı. Daha da anlatacaktı belki ama yukarılara, ellere, kollara, göğüslere, gırtlağa, gözlere hatta saçlara dek gelecekti belki. Daracığına doğru yürüyüşü, urganın gırtlağa kapışını, ciğerlerin duyan tüm seslerini bastırmak üzere fışkırdıktan sonra kapanmış bir gırtlağa çarpıp parçalanan çığlığı da anlatacaktı ama birkaç kişi birden yetti lan, kes artık diye bağırmıştı. O da susmuş ve bir daha konuşmamıştı. Yaşlı müebbetle özdeşleşmek istercesine başını önüne eğdi Medet. Gözleri ayaklarına gitti. Şimdi kımıldamadan duruyorlardı ya da boşlukta sallanıyorlarmış gibi bir duyguya kapılarak topladı. Ayaklarını altına çekti, sonra avutmak ya da yatıştırmak ister gibi eliyle okşadı bir süre. Yün çorabın yırtıklarından dışarı çıkmış parmaklarını avuçların içinde gizlemeye çalıştı. Sonra iki eliyle birden ayak parmaklarını birbiri ardına ovmaya girişti. Bu sırada kapının ardında birileri kendisini dinliyormuş, hatta yüzünü anahtar deliğine uydurarak kendisini izlemeye çalışıyormuş gibi geldi ona. Solunu tutarak dinledi ama tuhaf şey dışarıdaki sesleri dinlemek isterken kendi yüreğinin vuruşlarını duymaya başladı. Elini göğsüne götürüp var gücüyle bastırdı. Ancak hemen arkasından yüreği duracakmış gibi oldu. Geri çekti elini, kalktı, yüreği tüm bedeniyle zonklaya zonklaya kapıya doğru ilerledi. Dışarıda birinin ayaklarının ucuna basarak kapısından uzaklaştığını duydu. Besbelli, emrim geldi diye söylendi. Ayak sesleri tümden silininceye dek öyle durup bekledi kapının ardında. Sonra dönüp yatağına oturdu. Gözleri yeminlerinde, şalvarının dizlerinde kocaman yamalarla, dağarcığında sallanırken çorabın yırtığından ayağın eti görünen adamı anımsadı. Elleri şalvarının dizlerine gitti. Şalvarının dizlerinde de başka yerlerinde de yama yoktu. Neredeyse yeni sayılırdı. Yemenileri de yeni sayılırdı. Anası hapse girmeden en az bir yıl sonra yollamıştı ama derinlenerek alınmadığından ayağını kötü sıkıyordu. Bir kez mahkemeye bu yeminlerle gittiğinde ayağının acısından ne yargıç, ne savcı, ne avukat hiç kimsenin ne söylediğini anlamamış. Bundan sonra yargıçların karşısında bile ökçeleri bastırılmış yeminleriyle çıkmıştı. Dar ağacına doğru da gene böyle yürüyebilirdi kuşkusuz ancak urgan boyuna geçirilip iskembe çekilir çekilmez yeminler düşerdi ayaklarından. Burnu ve topuğu delik çoraplarla sallanırdı havada. Yırtıksız çorabı da kalmamıştı. Şu emir çok zamansız geldi diye düşündü. Abu Zera'yı fazla çabuk savdığını üzüldü. Ondan ödünç bir çift çorap isteyebilirdi. Ödünç mü? Tepeden tırnağa ürperdi birden. Yemenilerden birini eline alıp uzun uzun baktı. Emri gelmemiş olsaydı daha 3 yıl giyebilirdi bunları. Tabağın yeniydi. Yüzünde tek çizik yoktu. İskembe çekilince ayaklarından düşmeseler dar ağacına giderken de giyebilirdi. Ayaklarının sızlaması ve azıcık topallamayı göze alıp ökçelerini de kaldırmak vardı kuşkusuz. Ne var ki ayaklarının sızısı bir ölçüde urganı unuttursa bile onca büyük adamın önünde yeri öyle korka korka, öyle yüzünü buruşturarak, öyle topallayarak basmak hiç yakışık almazdı. Gene de bir denemek istedi. Elleri titreye titreye yeminleri ayaklarına geçirdi. Ökçelerini kaldırdı. Ellerini yatağa dayayıp doğruldu. Korka korka birkaç adım yürüdü. Ama olur şey değil. Yeminler vurmuyordu, sıkmıyordu, acıtmıyordu. Tam tersine sıcak sıcak, yumuşak yumuşak sarıyordu ayaklarını. Yumuşamış, açılmışlardı zamanla. Öyle bıçak vurmuş da kavga etmiş sonra can ciğer dost olan koğuş arkadaşları gibi. Bu garip dostluğun çekimine kapıldı medet. Neredeyse hiçbir şey düşünmeden yalnızca Yemenilerin ayaklarını yumuşak yumuşak sarışını dinleyen 4 adımlık hücrede 1 saat yürüdü belki. En sonunda ter içinde kalıp da çabucak soyunup yorganı başına çektiği zaman hala Yemenilerin sıcacık sarılışını duyuyordu ayaklarında. Yalnız ayaklarında değil, tüm bedeninde. Sonra çok yakınlarda bir yerlerde, daha doğrusu yüzünde, ellerinde, ayaklarında, bedenin her yanında emektar Yemeniler gibi sıcak ve yumuşak bir ses duydu. Soluğunu kesip dinledi. Önce hiçbir şey çıkaramadı. Sonra yavaş yavaş kulağa yönelen bir sesten çok tüm varlığı saran bir tür hava, alabildiğine serin ve katışıksız bir yeşil sabun kokusu eşliğinde gittikçe güçlenen bir esinti varlığını alıp hücreden çok uzaklara, evine, eski yatağına götürüyormuş gibi bir an sanıya kapıldı. Derin derin soluk aldı. Eskiden özellikle de kış günlerinde anası çarşaflarını değiştirdiği zaman medet serin ve neredeyse ıslak bir yeşil sabun kokusunun etkisiyle kendi kendisinin de yatağının da yabancısıymış gibi bir duyguya irkilir. Hemen arkasından ıslak yeşil sabun kokusunun içinde kendi alışılmış kokusunu yeniden buluncaya dek bir o yana bir bu yana dönüp dururdu. Ama bu kez bu mahpus yatağında bir o yana bir bu yana dönmek şöyle dursun parmağını bile kıpırdatmadı. Serin yeşil sabun kokusunun içine çektikçe de kendi yatağına yabancılaşmak şöyle dursun bayağı kaynaştığını duydu. Hücreyi, emri, urganı her şeyi unuttu. Gözlerini yumdu. Başucuna yakın bir yerlerde gaz lambası üfledi. Sonra hafif bir gaz yağı kokusuyla gaz yağı kokusuna karışmış yeşil sabun kokusu geldi burnuna. Sonra hiçbir şey duymadı. Belki de bu yüzden yani bilinç en azından 20 yıl öncesinde uykuya vardığından kapının gürültüsüyle açılmasına bir anda hücreye dalan 4 kişinin 100 mumluk lamba yakıvermesine karşın kılı bile kıpırdamadı medet. Belli tabancalı bir adam yerleri gıcırdatarak ilerleyip başucuna dikilince de bir an gözleri kırpıştı yalnızca. Yüzünde bir seyirme dolaştı ama gene uyanmadı. Belli tabancalı adam daha fazlasını yapmak isteyince de Abuzer'e girdi araya. Sen bırak, ben uyandırırım dedi. Herkes birbirine baktı. Kimseden ses çıkmayınca bir tabancalı adam başını öne eğip geri çekildi. Abu Zera usulca öne çıkarak medetin üzerine eğildi. O zaman yüzünü, saçlarını, gene yüzünü okşadı. "Medet, medet, oğlum," diye seslendi. Medet yatağın öbür ucuna doğru çekildi. Ancak Abu Zera birkaç kez daha seslendikten sonra doğrulup oturdu. Gözlerini ovuşturdu. "Buyur Abu Zera, çok mu uyumuşum?" diye sordu. "Medet oğlum." Medet hücresinde başka insanların varlığını işte o zaman ayırmsadı. Ama belki onlarla göz göze gelmekten ürktüğü, belki aldatılmaktan duyduğu kırgınlığı iyice göstermek için gözlerini Abu Zera'nın gözlerine dikti. Abu Zera altta kalmak istemedi. "Elmanı yememişsin," dedi. "Yemedim," dedi Medet. Hiç kimseden ses çıkmadı bir süre. Sonra Abu Zera içini çekti. Daha alçak sesle söylenen sözün etkisi daha az olurmuş gibi Medet'e doğru eğildi. "Medet, oğlum saat geldi," dedi fısıldar gibi. Medet başıyla anladığını belirtti. Sonra gözleri önünde öylece donup kaldı. "Medet oğlum kalk üstünü giy," dedi Abu Zera. Medet önce Abu Zera'ya sonra ötekilere baktı. Sonra yine başını öne eğdi. "Hepimiz erkeğiz burada. Hadi çekinme kalk üstünü giy," dedi Abu Zera. Medet yorganı üstünden atıp yana döndü. Eğilip çoraplarını aldı, giydi. Sonra yemenlerini giymeye yeltendi. "Medet oğlum sen aklını mı şaşırdın? Önce üstünü giy," dedi Abu Zera. "Şalvarını, bintanını, ceketini giy. Gece soğuk." Medet ayağa kalktı. Bir uyur gezer gibi iskemlenin üstünden gömleğini, ceketini alıp giydi. Sonra uzun donunun üzerine şalvarını giyip kuşağını bağladı. Sonra yemenlerini giyip ökçelerini kaldırdı. Çorabın topuklarındaki yırtıklar ökçeler kaldırılınca da belli oluyordu. Müdür bey Abu Zera'yı yanına çağırdı. "Şuna bir yerlerden bir çift düzgün çorap bulamaz mısın?" diye sordu. "Hemen bulurum müdürüm," dedi Abu Zera. Ama dazlak kafalı adam bir araya girdi. "Olmaz, zamanımız yok," dedi. "Öyleyse kalsın," dedi müdür bey. Sonra karşısında dikilen Medet'in omzuna okşadı. "Haydi oğlum, gidiyoruz," diye ekledi. Önde müdür bey, onun arkasında Medet, hücreden çıktılar. Medet, Abu Zer'in kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Dazlak kafalı adam, "Medet ne diyor Abu Zer?" diye sordu. "Helaya gidecek efendim." "Olur, peki." Jandarmalar omuzlarındaki tüfeklerini ellerine aldılar. Abu Zera helanın kapısını açtı. Dazlak kafalı adam Abu Zera'nın kulağına eğildi. "Kapıyı sürgülemesin," dedi. "Kapının sürgüsü yok efendim," dedi Abu Zera. Medet kapıyı arkasından kapattı, uzun uzun işedi. Helaya ancak günde birkaç kez belirli zamanlarda çıktığından hep böyle olurdu. Ama bu sabah bir tuhaftı. Bedeni keçe gibiydi. Kendi bedeninden değil de bir başkasının bedeninden işiyordu sanki. Ancak öyle görünüyordu ki dışarıdaki adamlar Medet'ten de tuhaf buluyorlardı bu işi. Hep birlikte kapının önünde üşüşmüşler, beton üstünde sizik sesini yaşamlarında ilk kez işittikleri bir olağan dışı ses gibi dinliyorlardı. Şalvarını çekip çıktığı zaman da olmayacak bir şey yapmış gibi şaşkınlıkla baktılar yüzüne. Medet utanarak başını öne eğdi. Sonra Abu Zera koluna girdi. Bilmediği bir yerlere doğru ilerlemeye başladılar. Biliyordu, burası da hapishaneydi. Gene de hep böyle yürüyecekmiş gibi geldi Medet'e. Bu yüzden olacak, kara cübbeli, sarıklı bir adam kolundan tutup durdurunca neye uğradığını bilemedi. Ama adamın imam olduğunu anlayacak ölçüde yerindeydi bilinci. "Buyur hoca efendi," dedi. "Medet, oğlum savcı beyden izin alsam iki rekat namaz kılıp dua eder misin?" dedi imam. Abu Zera da söze karıştı hemen. "Evet iyi olur," diye onayladı. Medet başını öne eğdi. "Boy abdestim yok," dedi. Dazlak adam da yanlarında bitti birden. "Hiç dert etme Medet," dedi. "Nasıl olsa yukarıdaki her şeyi biliyor. Ne diye onaylanmalı bu dar zamanda? Haydi gidelim." Medet'in koluna girdi, yürüdüler. Daracık bir kapıdan geçip, daracık ve neredeyse karanlık bir koridora girdiler. Medet, uzaklardan, çok uzaklardan birilerinin anlatılmaz bir uğultu içinde, dayanılmaz bir acılıkla "Medet, Medet, Medet" diye bağırdığını işitir gibi oldu. İçgüdüyle durakladı. Ama öteki kolunda da müdür bey girdi. "Hadi Medet, hadi oğlum," diyerek yürümeye zorladı onu. Ayak sesleri uzaklardan gelen sızılı seslerin işleri bastırdı. Sonra birdenbire Medet küçük ve çıplak bir odada buldu kendini. Burada kır saçlı, ufak tefek, biraz da kambur bir adam dikildi önünde. Yaşamında ilk kez gördüğü bir adam. Medet, yoksa o mu diye düşünürken o tuhaf bir biçimde gülümsedi. Medet, oğlum, ellerini bağlayacağız dedi. Medet ürperdi, duraladı, yine de ellerini adama doğru uzattı. Öyle değil, Medet kardeş, öyle değil, arkaya, arkadan bağlayacağız dediler. Medet arkasına götürdü ellerini. Sonra neredeyse soluk bile almadan ellerinin bağlanışını dinledi. Ama ellerini bağlayan elleri ve bileklerini dolanan ipi birbirinden ayıramadığı gibi gözlerinin görmediği bu elimden fazla bir ürperti de duymadı. Öyle görünüyordu ki geceyle sabahın kesiştiği çizgide beden daha yaşamanın alışıklıklarını yeniden bulamadan asılmak gündüz ya da akşam asılmaktan daha kolaydı. Dazlak kafalı adam kapının önünde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Başını içeriye doğru uzattı. Oldu mu? Bağladınız mı diye sordu. Bağladık efendim dediler. Öyleyse gidelim dedi dazlak kafalı adam. Küçük odadan çıkıp bir demir kapının önüne geldiler. Biri koşup demir kapının iki kanadını birden ardına dek açtı. Medet yarı karanlıkta taş döşeli geniş bir yol, sıra sıra ev ve kavak karaltıları gördü. Bileklerine oturmuş iplere karşın yitirilmiş özgürlüğü bunca yıldan sonra yeniden bulmuş gibi bir duygu uyandı içinde. Ancak bu duygunun tadını çıkarmasına zaman kalmadan bir kamyonetin birdenbire parlayıveren ışığı gözlerine kamaştırdı. Sonra gene birdenbire kollarına, beline, bacaklarına yapışıveren bir sürü el, kaşla göz arasında bu kamyonette bir tahta sıraya oturttu onu. Aynı anda aşağıdan bildik ama ağlamaklı bir ses geldi. Medet, hakkını helal et. Seslenen Abuzera'ydı. Medet yanıt vermek, helal olsun Abuzera demek istedi ama gırtlağına gelen bir hıçkırık yanıt vermesini engelledi. Hemen sonra da bir adam kamyonetin kapısını sertçe kapattı. Kamyonet oldukça yavaş gidiyor, gene de zaman zaman herkesi yerinden zıplatacak ölçüde sarsılıyordu. İki yanındaki iki jandarma her sarsıntıda sıkı sıkı kollarını tutuyordu. Ama bu rahatsız durumda bile Medet ellerinin bağlı olduğunu unutarak içgüdüyle kollarını geriyor, aynı zamanda bileklerine kenetlenen acıyla dişlerini sıkıyordu. Sonra kamyonet durdu. Küçük odadaki kambur adam gibi ilk kez gördüğü ve nereden çıktığını anlayamadığı iri yarı bir adam kapıyı açıp aşağı atladı. İki yanındaki iki jandarma dışında herkes bu adamı izledi. Jandarmalardan biri omzuna dokundu. Haydi hemşerim dedi. Koltuklarının ardından tutup ayağa kaldırarak kamyonun kapısına getirdim dedi. Bir çocuk kucaklar gibi kucaklayıp aşağıda bekleyen iri yarı adamın kucağına verdi. O da bir çocuk kucaklar gibi tutup yere bastırdı. Medet topu topu bir dakika önce görmüştü adamı. Adını da memleketini de bilmiyordu. Gene de bir hemşeriye bakar gibi baktı ona. Allah senden razı olsun dedi. Şafak insanın yüzünü hafiften ısırıyordu. Uzaklarda gökyüzünün bir yanı dalga dalga kırmızıya boyanmıştı. Çok hoş bir kırmızıydı. Bu kırmızılığın bir ucunda bir çift kara kuş belirdi. Medet gözlerini kırpıp bu kuşları izlerken müdür bey önünde dikildi. Hadi Medet, hadi oğlum. Gidiyoruz dedi. Peki müdür bey dedi Medet. Adamların iki yanındaki jandarmaların adamlarını uydurarak yürümeye başladı. Sonra birden ayaklarının çok rahat olduğunu ayrımsadı. Minnetle yemenlerine dikti gözlerini. Bu nedenle karşıda toplanmış sessiz ve kımıltısız kalabalığı da kalabalığın berisindeki dar ağacını ve altındaki iskembeyi de ancak müdür beyin durmasını söylediği zaman görebildi. Birden irkildi. Gözleri karardı ama bedenin tepkisinin bilincine yansımasına zaman kalmadan dazlak adam gene önünde dikildi. Medet, şimdi sana kararını okuyacağım. İyi dinle dedi. Peki efendim dedi Medet. Dazlak adam gözlüğünü taktı, yanındaki bir başka kravatlı adamın uzattığı kağıdın üzerine eğilerek yüksek sesle okumaya başladı. Medet büyüklere saygı duyardı. Bu dazlak adama da saygı duyuyor. Bu nedenle okuduğunun tek sözcüğünü bile kaçırmak istemiyordu. Ne var ki adam yüksek sesle hem de ağır ağır okumasına karşın hiçbir şey anlamıyor. Bir zamanlar mahkemede yaptıkları gibi okudukları konusunda bir takım sorular sorabileceklerini düşünerek korkuyordu. Ancak korktuğu olmadı. Dazlak kafalı adam kağıdını okuduktan sonra tamam dedi yalnızca. Sonra gözlüğünü çıkarıp cebine koydu. Sonra arkasındaki adama döndü. Haydi dedi.